Sayfa 227. Washington DC. Anna, acil bir durumda solunabilmek için burnunuzla ağzınızın üzerine koyacağınız ince maskenin nasıl takılacağını kabin görevlisinin göstermesini midesi bulanarak izliyordu. Eskiden online dergilerin birinde bir uçağın suya mecburi iniş yapması halinde hiç kimsenin hayatta kalmadığına dair bir yazı okumuştu. Hiçbir zaman. Çantasından bir şişe Ativan çıkardı. Son kullanım tarihi geçmişti ama umurunda değildi. Atlantin yukarısındaki bu uçuşa başka türlü tahammül edemezdi. İç uyum tarafından verilen StarTech'in çantasının derinlerinde öttüğünü duyunca irkildi. Hükümet standartında ve normal tüketici modelinden daha büyük olmayan telefonunu kapamayı unutmuştu. Onu dışarı çekti. Navarro, hafif Jamaika aksanlı bir ses, "Bekleyin, Alan Bartlett sizi arıyor," dedi. Birisi omzuna dokundu, kabin görevlisiydi. "Üzgünüm bayan," dedi. "Uçuş esnasında cep telefonunuzu kapalı tutmak zorundasınız." "Anna, henüz uçmuyoruz," diye belirtti. Görevli ısrar etti. "Bayan, havayolu kuralları cep telefonlarının uçağın kapıdan hareket etmesinden sonra kullanılmasını yasaklıyor." "Üzgünüm, bir dakika bile sürmez." Bartlett'e "Bana ne söyleyeceksiniz? Suriye'ye giden bir uçaktayım," dedi. Kabin görevlisi sinirlenerek sesini yükseltti. "Bayan." Anna, görevlinin yüzüne bakmadan serbest eliyle Adalet Bakanlığı kimliğini çıkararak adamı burnuna soktu. Bartlett, "Bir tanesini daha kaybettik," dedi. "Bir tane daha, ha? Hem de o kadar çabuk. Cinayetler hızlanıyordu." Kabin görevlisi "Özür dilerim bayan," diyerek geri çekildi. "Anna, şaka ediyorsunuz," diye inledi. "Hollanda'da, Amsterdam'ın güneyine 1-2 saatlik bir yolda, Tilburg kentinde. Zürih'e aktarma yaparak oradan gitmek isteyebilirsiniz." Genç kadın "Hayır," dedi. "Zürih'e gidiyorum." Amsterdam'daki FBI temsilcisinin hemen bir otopsi istemesini sağlamam kolay. En azından bu kez hangi zehir için bir tarama yapacaklarını onlara söyleyebiliriz, öyle mi? "Ben Zürih yolundayım müdürüm. Bu kez canlı olan bir tanesini yakalayacağım. Ölüler konuşamazlar. Tilburg'daki kurbanın adı neydi?" Bartlett kısa bir aradan sonra "Hendrik Korsgaard adında biri," dedi. Anna bir dakika diye davrandı. Bu ad listemde yoktu. Öbür uçta bir sessizlik oldu. "Konuşun Bartlett, lütfen." "Başka listeler de var, Navarro." Bartlett ağır ağır konuşuyordu. "Gerekmeyeceğini düşünmüştüm. Yanılmıyorsam bu aramızdaki anlaşmanın ihlali anlamına geliyor. Ama bir yandan da kendisini duyan olmadan emin olmak ister gibi etrafına bakıyordu." "Kesinlikle hayır, Bayan Navarro. Benim büromda başkaları gibi çalışmaların bölünmesi sistemine göre çalışıyor. Bilgiler de bu sistem uyarınca veriliyor. Sizin sorumluluğunuz katilleri bulmaktı. Size verdiğim listedeki isimlerin hedef alındığına inanmak için nedenlerimiz vardı. Başkalarının tehlikede olduğunu düşünmemiz için bir neden yoktu." "Tilburg'daki kurbanın nerede oturduğunu biliyor muydunuz?" "Hayatta olduğunu dahi bilmiyorduk. Yerini saptamak için bütün çabalarımız sonuç vermemişti. Şu halde katillerin dosyalarınıza sızmış olmaları olasılığını ekarte edebiliriz." Bartlett kesin bir dille "iş daha da ileri gitti," dedi. "Bu ihtiyarları her kim öldürüyorsa o kişilerin bizden daha iyi kaynakları var." "Ben Zahringer Plast'taki Universitat Sibibliotheki bulduğunda saat sabahın 4'ü olmuştu. Kütüphanenin açılmasına daha 5 saat vardı. New York'ta gecenin 10'u olduğunu hesap etti. Babası herhalde uyanıktı. Genellikle geç yatar ve eskiden bir erken kalkardı. Ayrıca uyanık olmasa dahi ben artık onu uyandırmakta bir sakınca görmüyordu. Bacaklarını hareket ettirmek için Universitätsstrasse'de yürüyen genç adam cep telefonunun Avrupa'da kullanılan GSM standardıyla uyumlu olduğuna dikkat etti ve Bedford'un numarasını çevirdi. Telefonu kahya Bayan Walsh açtı. Bene göre Rebecca romanındaki Bayan Danvers'ın İrlandalı bir benzeri olan Bayan Walsh, 20 yılı aşkın bir süredir aileye hizmet veriyordu ve ben onun azametli mesafeliliğini kırmayı hala başaramamıştı. "Benjamin," dedi, sesi garipti. "Ben iyi akşamlar Bayan Walsh," dedi. "Babamla konuşmam gerek." Babasının gardiyanıyla savaşmaya kendini hazırladı. "Benjamin, baban gitti. Genç adam buz kesildi. Nereye gitti? Mesele de bu, bilmiyorum. Bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Bu sabah bir araba Bay Hartman'ı almaya geldi. Kendisi de nereye gideceğini söylemedi. Tek kelime bile söylemedi. Sadece bir süre dönmeyeceğini belirtti." "Bir araba mı dediniz? Gianni mi kullanıyordu?" "Gianni babasının her zamanki şoförüydü. Yaşadığıma mesafeli bir sevgi gösterdiği kaygısız bir tipti." "Hayır, Gianni değildi. Şirketin arabası değildi. Bay Hartman hiçbir açıklama yapmadan gitti." "Bunu aklım ermedi. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı, değil mi?" "Hiçbir zaman. Pasaportunu aldığını biliyorum çünkü yerinde yoktu." "Pasaportunu almış, ha? Bu da bize bir şeyler anlatıyor değil mi? Ama ben bürosuna telefon edip sekreteriyle konuştum. Onun da Atlantik aşırı bir yolculuktan haberi yoktu. Oysa sana bir şey söylemiş olacağını umuyordum. Tek kelime söylemedi. Ona telefon eden olmuş muydu? Haberim yok. Mesaj defterine bakayım. Kadın bir dakika sonra telefon başına döndü. Sadece Bay Goodwin aramış. Goodwin mi? Aslında Profesör Goodwin diye yazılı. Bu ad bende sürpriz etki yapmıştı. Bu kişi benim kolejdeki rehberi olan Princeton Üniversitesi'nin tarihçisi John Barnes Goodwin olsa gerekti. Ama sonra Goodwin'in Max'i aramasının garip bir yanı olmadığını anladı. Birkaç yıl önce benim ünlü tarihçi hakkında anlattıklarından etkilenen Max, insansal değerlerin etüdü için bir merkez kurulması amacıyla Princeton'a bir bağış yapmıştı. Goodwin bu merkezin müdürü olmuştu. Öyleyken babası Goodwin'den hiç söz etmemişti. Max'in ortadan kaybolduğu günün sabahında ikisi niçin konuşmuşlardı? Genç adam bana onun numarasını verin dedi. Kadına teşekkür edip telefonu kapadı. Garip diye düşündü. Kısa bir an babasının geçmişe açığa çıktığı veya çıkmak üzere olduğunu bildiği için bir yere kaçtığını düşünmüştü ama bu mantıklı değildi. Neden kaçacaktı? Nereye kaçacaktı? Ben yorulmuş ve duygusal açıdan tükenmişti. Ayrıca net olarak düşünemediğinin farkındaydı. Uyumaya çok ihtiyacı vardı. Şimdi mantıklı olmayan bağlantılar kuruyordu. Şöyle düşünüyordu. Peter birçok şeyi biliyordu. Babalarının geçmişi, Max'in kurulmasına yardımcı olduğu bir şirket hakkında bazı şeyler ve sonra Peter öldürülmüştü. Sonra da ben bu şirketin kurucularını gösteren bir fotoğraf buldum. Babam da bu adamların arasındaydı. Sonra Liesl'la Peter'ın kulübesine gittim ve bu şirketin kuruluşuyla ilgili belgelerin bir sayfasını buldum. Sonuç olarak kulübeyi havaya uçurmak suretiyle benimle Liesl'ı öldürüp kanıtları hasır altı etmeyi denediler. Bu durumda onların, o yüzleri ve adları belirsiz canilerin babama ulaşıp sırrın açığa çıktığını, geçmişinin veya belki o garip şirketin sırrının sır olmaktan çıktığını haber vermiş olmaları mümkün. Evet, bu çok mümkündü. Onlar nasılsa bu şirket hakkında bir şeyler bilenlerin hepsini ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Max başka neden aniden ve o kadar gizemli şekilde ortadan kaybolacaktı ki? Bazı kimselerle buluşmak için bir yere gitmek zorunda mı kalmıştım? Ben yalnız bir tek şeye emindi. Babasının aniden ortadan kayboluşu, Peter ve Liesl'ın öldürülmesi ve bu belgenin ortaya çıkmasıyla ilgiliydi. Genç adam Range Rover'a döndü. Arabanın yanlarının görünümünü bozan derin çizikleri doğan güneş ışığında fark etti ve arabayı gerisin geriye Zahringer Plus'a sürdü. Bundan sonra Rover da arkasına yaslanıp Princeton, New Jersey'e telefon açtı. Profesör Goodwin, ihtiyar profesör uykudan uyanmışa benziyordu. Ben, Benjamin Hartman, 20. yüzyıl Avrupa'sının tarihçisi ve bir zamanlar Princeton'ın en gözde öğretim üyesi olan John Barnes Goodwin, yıllar önce emekliye ayrılmıştı. 82 yaşında ama çalışmak için her gün ofisine geliyordu. Goodwin'in görünümü benim hayalinde canlandı. Uzun boylu ve zayıf, ak saçlı ve yüzü kırışıklar içindeydi. Goodwin, Ben'in yalnız üniversitedeki danışmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda ona bir tür babalık yapmıştı. Ben Goodwin'i bir gün Dickinson Hall'daki kitaplara boğulmuş ofisinde oturuşunu anımsıyordu. Kehribar renkli ışık gözlerinin önünde eski kitapların vanilya küfü kokusu hala burnundaydı. FDR'nin tevcit politikası yanlısı Birleşik Amerika'yı ustaca bir manevrayla nasıl 2. Dünya Savaşı'na sürüklediğini konuşuyorlardı. O sırada FDR hakkında son sınıf tezini yazmakta olan ben, Roosevelt'in hilekarlığını içerlediğini Goodwin'e anlatıyordu. Goodwin öyle mi Bay Hartman demişti. O günlerde beni öyle hitap ediyordu. Latinceniz nasıl? Honesto, turpitudo, est poro, causa bona. Ben profesöre donuk donuk bakmıştım. Goodwin bunun üzerine kurnazca bir gülümseyişle bu sözleri İngilizceye çevirmişti. İyi bir dava uğruna ahlaksızlık erdemdir. İsa'dan 100 yıl önce Roma'da yaşayan Publius Cyrus akıllıca pek çok şeyi söylemiştir. Ahlakla çelişen her şeye kızan üniversite öğrencisi ben, aynı fikirde değilim demiştim. Bana insanları kazıklamaya mantıksal bir kılıf uydurmak gibi geliyor. Umarım bunu hiçbir zaman söylemeye gereksinmem. Goodwin ona şaşkınlıkla bakmıştı. Bence bu yüzden babanızın işine katılmayı reddediyorsunuz demişti. Saflığınızı korumak istiyorsunuz. Ben ders vermeyi yeğliyorum. Goodwin bir yandan şarabını yudumlarken iyi de ders vermeyi yeğlediğinize niçin o kadar eminsiniz diye sormuştu. Çünkü bu işi seviyorum. Emin misiniz? Ben hayır diye itiraf etmişti. 20 yaşındaki bir genç nasıl herhangi bir şeyden emin olabilir? Oysa ben 20 yaşındaki gençlerin pek çok şeye emin olduklarını görüyorum. İyi ama niçin ilgilenmediğim bir işe atılayım? Niçin babamın kurduğu bir şirkette görev alıp gereksinimden fazla para kazanmaya çalışayım? Demek istediğim, paramızın topluma ne gibi bir yararı var? Başkaları karınlarını doyuracak bir lokma ekmek bulamazken ben niçin büyük bir servetin sahibi olayım? Goodwin gözlerini kapamıştı. Paraya burun kıvırmak da bir lükstür. Sınıfımda son derece zengin öğrencilerim, hatta bir Rockefeller dahi olmuştur. Onların hepsi de aynı ikilemle savaşma durumundaydılar. Paranın hayatlarını yönetmesine ya da onları tanımlamasına engel olmak. Yaşamlarında anlamlı bir şeyler yapmak istiyorlardı. Bakın, babanız ulusun en büyük hayırseverlerinden biridir. Hayırseverliğin babalığın bir başka yüzü olduğunu söyleyen Reinhold Niebuhr değil miydi? Ayrıcalıklı sınıf muhtaç olanlara para dağıtarak statüsünü korumaya çalışıyor. Öyle değil mi? Goodwin etkilenerek başını kaldırmıştı. Ben gülümsememeye kendini zorluyordu. Bu tümceyi ilahiyat dersinde okumuştu ve onu aklında tutmayı başarmıştı. Bir soru soracağım ben. Bir ilkokul öğretmeni olmak istemeniz babanıza bir tür baş kaldırma mı? Yalan söylemek istemeyen ben, belki de demişti. Onu öğretmen olmak için esinleyenin Goodwin olduğunu eklemek istemesini istemişti ama bu yalakalık olmaz mıydı? Goodwin'in yanıtı delikanlıyı şaşırtmıştı. Aferin, bu medeni cesaret ister. Çok iyi bir öğretmen olacağınızdan şüphe etmiyorum. Ben şimdi sizi bu geç saate rahatsız ettiğim için üzgünüm dedi. Önemli değil ben. Neredesiniz? İsviçre'deyim. Dinleyin, babam ortadan kayboldu. Ortadan kayboldu da ne demek? Bu sabah evden ayrılmış, neresi olduğunu bilmediğimiz bir yere gitmiş. Bundan hemen önce onu telefonla aradığınız için belki siz bir şey biliyorsunuzdur diye düşündüm. Ben sadece bana ettiği telefona karşılık veriyorum. Kurmayı planladığı merkeze yapacağı bağışı konuşmak istiyordu. Demek hepsi bu. Korkarım öyle. Hatırladığım kadarıyla normalin dışında hiçbir şey konuşulmadı ama beni tekrar arayacak olursa sizinle nasıl bağlantı kurabilirim? Ben Goodwin'e cep telefonunun numarasını verdi. Bir sorum daha var dedi. Zürih Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda bir tanıdığınız var mı? Sizin gibi modern Avrupa tarihi konusunda uzman olan biri. Goodwin bir an durup düşündü. Zürih Üniversitesi'nde mi? Karl Mersandetti'den daha iyisini bulamazsınız. Birinci sınıf bir araştırmacıdır. Uzmanlık alanı ekonomi tarihi olsa da en üstün Avrupa gelenekleri uyarınca çok geniş kapsamlı bir bilgi dağarcığı vardır. Belki konumuzla ilgisi yok ama adamın ayrıca hayret verici bir grappa. Grappa, pres edilerek suyu çıkarılmış üzüm kalıntılarının fermente edilmesiyle yapılan bir içki koleksiyonu var. Öyle ya da böyle. Mersandetti tam aradığınız adamdır. Ben teşekkür ettikten sonra telefonu kapadı. Sonra arabanın koltuğunu arkaya devirerek 1-2 saat kestirmeye çalıştı. Rahatsız bir uykuydu. Gördüğü karabasanlarda kulübenin tekrar tekrar patlayıp havaya uçmasını seyretmek zorunda kaldı. Saat 9'u birkaç dakika geçe uyanınca ne kadar kirli ve tıraşsız gözüktüğünü dikiz aynasında gördü. Gözlerinin altında da mor halkalar vardı. Gel gelelim, tıraş olup yıkanabileceği bir yer yoktu. Zaten buna vakit de yoktu. Artık geçmiş olmaktan çıkmış bir geçmişi araştırmasının zamanı gelmişti. 18. bölüm Paris. Paris'in 8. bölgesindeki Morsu Caddesi'nde kireç taşından bir binanın 3. katında bulunan Grup Trans Eurotech ofisinin yerini sadece küçük bir pirinç tabela işaret ediyordu. Sokak kapısının solundaki duvara monte edilmiş tabela, hukuk firmalarıyla başka küçük şirketlerin adlarını taşıyan benzer 7 pirinç tabelanın sadece bir tanesiydi. Dolayısıyla da pek fazla dikkati çekmiyordu. Trans Eurotech'in ofisi hiçbir zaman randevusuz ziyaretçi kabul etmiyordu. Fakat üçüncü kattan her nasılsa geçen biri normalin dışında bir şey görmezdi. Görünürde sadece camı mermileri dirençli polikarbonattan yapılmış olan, ancak alenade cama benzeyen bir veznedar penceresinin arkasında oturan erkek bir resepsiyon memuru vardı. Memurun arkasında birkaç plastik iskemleden başka möblesi olmayan çıplak bir küçük oda ve içerideki ofislere açılan tek bir kapı vardı. Resepsiyon memurunun aslında silahlı ve deneyimli bir eski komando olduğunu, gizli gözetim kameralarını, pasif kızılötesi hareket dedektörlerini ve her kapıya gömülü magnetik düğmeleri de tabii ki hiç kimse fark edemez. Ofislerin dibindeki konferans odası gerçekte bir odanın içindeki bir oda. Çevresindeki beton duvarlardan 30-35 santim kalınlığında kauçuk bloklarıyla ayrılmış bir modüldü. Bu bloklar tüm titreşimlerin, özellikle de insanların konuşmalarının dışarıya sızmasını önlüyordu. Konferans modülünün hemen bitişindeki bir anten donanımı, HF, UHF, VHF ve mikrodalga iletişimine, yani oda içindeki tartışmaları dinleme denemelerine karşı beklemedeydi. Antenlere bağlı bir TIFE analizcisi anormallikleri denetlemek üzere programlanmıştı. Tabut biçimindeki Mao'nun konferans masasının bir ucunda iki adam oturuyordu. Konuşmaları pembe gürültü jeneratörleri ve işlek bir barda kalabalık saatlerde duyulan uğultuya benzer bir tape tarafından dinlenmeye karşı korunmaktaydı. Bu karmaşık güvenlik düzenini her nasılsa aşıp içerisini dinlemeye kalkışan biri masadaki iki adamın kelimelerini arka plandaki gürültüden ayırmayı başaramazdı. İki adamdan yaşlısı steril bir telefonda konuşuyordu. İsviçre'de imal edilmiş yassı bir siyah kutuydu. Altın çerçeveli gözlük takmış 55 yaşlarında soluk tenli ve endişeli görünüşlü bir adamdı. Çift gerdanlı ve yağlı yüzlüydü. Seyrelmiş saçları doğal olmayan bir kızıl renge boyanmıştı. Adamın adı Paul Marquand ve şirketin güvenlik müdür yardımcısıydı. Marquand şirkete uluslararası işlerin güvenlik müdürlerine özgü yoldan geçerek gelmişti. Fransız piyade birliklerinde bulunmuş, başına buyruk davranışları yüzünden atılmış ve Fransız Yabancılar Lejyonu'na katılmış. Daha sonra Birleşik Amerika'ya geçerek bir maden şirketi hesabına grev bozguncusu olarak çalışmış. Arkasından da uluslararası bir şirket hesabına güvenliği sağlamaya davet edilmişti. Marquand alçak sesle hızlı hızlı konuştu, sonra telefonu kapadı. Yanındaki adama Viyana sektörü rahatsız dedi. Jean-Luc Passart ondan 20 yaş kadar genç, siyah saçlı ve esmer tenli bir Fransızdı. Marquand devam etti. Amerikalı propan olayından sağ olarak kurtuldu. Başka hata yapılmasına göz yumulamaz. Hele Bahnhof Plus fiyaskosundan sonra. Jean-Luc, Amerikalı askeri görevlendirmek senin kararın değildi dedi. Tabii ki hayır, ama itiraz da edemedim. O işteki mantık ikna ediciydi. Adam hedefin yakınında vakit geçirmişti ve kalabalık içindeki yüzü birkaç saniyenin içinde seçilebiliyordu. Bir yabancıya bir fotoğraf ne kadar çok gösterilse de hiçbir zaman hedefi şahsen tanımış biri kadar hızlı ve güvenilir şekilde harekete geçemez. Passart bu kez en iyilerini seferber ettik dedi. Mimar görev başında olunca belanın yok edilmesi uzun sürmez. Marquand, adamın mükemmelliyetçiliği inadını kamçılıyor diye belirtti. Yine de şımarık Amerikalıyı küçümsemeye gelmez. Passart, işin en garip yanı hala hayatta olması diye fikir yürüttü. Sağlıklı, güçlü vücuda sahip bir spor delisi olması. Becerilerine beceri eklemez. Kişner gibi güldü ve bozuk şiveli bir İngilizce ile ekledi. O vahşi ormanda nasıl savaşacağını bilmiyor. Marquand dudak büktü. Öyle de olsa acemi şansı diye bir şey de vardır. Passart o artık acemi değil diye düzeltti. Viyana. İyi giyimli yaşlıca Amerikalı elinde çantasıyla kapıdan geçti. Dimdik ve ağır ağır yürüyordu. Kalabalığı bakışıyla tarayınca üstünde adı yazılı yaftayı yükseğe kaldırmış üniformalı limuzin şoförünü gördü. İhtiyar adam başının hareketiyle gördüğünü ifade etti. Yanında beyaz hemşire üniformalı bir kadın olan şoför de yolcunun yanına koştu. Şoför adamın çantasını alırken hemşire "Uçuşunuz nasıl geçti efendim?" diye sordu. İngilizceyi Avusturya Almancası şivesiyle konuşuyordu. Yolcu "Seyahatten nefret ediyorum, artık dayanacak gücüm kalmadı." diye omurdandı. Hemşire onu kalabalığın arasından geçirdi ve dışarıda bekleyen siyah renkli Daimler marka limuzinin yanına götürdü. Yolcunun hemşirenin yardımıyla bindiği otomobilin içinde standart donanım, telefon, televizyon ve bar vardı. Bir köşeye ayrıca ilk bakışta göze çarpmayacak şekilde acil durumlarda kullanılmak üzere tıbbi malzeme yığılmıştı. Bunların arasında küçük bir oksijen tankı, hortum ve oksijen maskesi, fibrilasyon durumlarında kullanılan edevat ve serum tüpleri vardı. Yolcu otomobilin yumuşak koltuğuna yerleştikten sonra hemşire "Yolculuğumuz uzun sürmeyecek efendim." dedi. İhtiyar adam bir şey umurdandı ve koltuğun arkalığına yaslanarak gözlerini kapadı. Hemşire "Sizi daha fazla rahat ettirmek için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin." dedi.